Ayrım 37.
Aydınlanma değil merhamet. Ekrana baştan aşağı siyahlar giyinip çıktı. Kısa kestirdiği saçlarını alnına doğru taramış, kendisini Roma İmparatoru Sezar'a benzetmişti. Deli göz diyeceğim hipnotik bakışlarını kameraya dikti. Deruni bir sesle ve ağır ağır konuşarak hastalarının içlerindeki biyo bilgisayarlara nasıl ulaştığını, yüz binler hatta milyonlarca insanı tümörlerinden, fıtıklarından, kalp ağrılarından kurtardığını anlattı. Tedavi ettiği cinsel iktidarsızlık, soğukluk, körlük, kellik, ödem, yumurtalık kisti, böbrek taşı, egzema, varis, tüberküloz, astım, şeker, alerji, astigmatizm vakalarını bir bir saydı. Ayrıca 4 AIDS hastası diye ekledi. Yetmedi, telkin yoluyla çekilmiş dişlerin yerine dişler büyüttüğünü, ak saçları eski renklerine dönüştürüp gürleştirdiğini, 70 yaşındaki kadınların yeniden adet görmelerini sağladığını söyledi. O da yetmedi. Mihail Gorbaçov'un annesi eklem revmatizmasından sayemde kurtuldu. Yok artık demişim Türkçe. Öylesine ciddiydi ki şurada Lenin'in mozolesinden birkaç kilometre ötedeki bir apartman dairesine oturmuş bunları seyrettiğimize inanamıyordum. Adamın konuşmasını çeviren Galina'ya birkaç kez emin misin, sahiden böyle mi diyor diye sorduğumu hatırlıyorum. Zihninizi boşaltın, hırslarınızdan, hedeflerinizden vazgeçin. Herkes gözlerini kapatsın. Ne olursa olsun duygularınızı bastırmayın, bırakın aksınlar. Bizim sükutumuz sözcüklerin olmadığı bir sessizliktir. Sözcüklerin önemi yok, sözcüklerle uğraşmayacaksınız, anlamaya çalışmayın. İnsanların ömürleri anlamaya çalışarak geçiyor. Her şeyi unutun, kendinizi müziğe bırakın. İçinizden yükselen coşku sizi korkutmasın. Harekete geçen bir şey varsa bırakın geçsin, siz aldırmayın. Biliyorum bazılarınız şu anda ormanları görüyor. 1, 2, 3, bazılarınız da dağları, 4, 5, 6, bazılarınız çok acıklı anılara daldı, 7, 8, 9, yarın ne yapacağını düşünenler de var, 10. Adam 10 dedi ve ekrandan kayboldu. Ne oldu şimdi? Seans bitti dediydi Galina, iyileştik. Rah rah Rasputin, lover of the Russian queen. Hayretler içinde baktıydım. Yoksa Bani Emin Rasputin'ini hiç duymadın mı? Yaşın kuruttuğu küçük yumruklarını dizlerine vura vura söylemeye durdu. Here lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong, in his eyes a flaming glow. Most people looked at him with terror and with fear, but to Moscow chicks he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire, but he also was the kind of teacher women would desire. Ra ra Rasputin, lover of the Russian queen. Big and strong ama kokusu big and strong. Yıkanmazdı çünkü. Esefle başını salladı. 60 yıl sonra pislik bir disko çalgıcısı ansablı kalkar, bu sefil herifi de bir şarkıyla onurlandırır. Kaş kaş Kaşpirovski. Ukrayna'nın Vinnitsa isimli taşra şehrinde psikoloji eğitimi görmüş, 28 yıl bir hastanede psikolog olarak çalışmış Kaspirovski. Maaş o kadar azmış ki geçinebilmek için işten sonra hamallıktan halter antrenörlüğüne kadar yapmadığı iş kalmamış. Bu arada ağır bir pankreas hastalığı geçirmiş, kendi kendisinin doktoru olmuş, bedenini ve ruhunu tedavi etmiş. Aynı yıllarda Sovyet televizyonunun başında Mihail Nenashev diye, televizyonun görevi huzursuz kitleleri yatıştırmak ve güven vermektir diyen bir adam var. Kaşpirovski, Nenashev'in tam istediği adam. Kalkıyor, buna sadece Sovyetler Birliği değil, Bulgaristan, Polonya, İsrail, Çekoslovakya ve İskandinavya'dan da seyredilebilen teleseanslar yaptırıyor. Kendisinin bir über hekim, bedenin ve ruhun layık rahibi olduğunu söylüyor. Hekimlik dediğiniz bir çocuk oyuncağı, tıp tedavi etmiyor. Benim büyük fikirlerim var ama din propagandası yapmıyorum. İsa'nın 1000 yıl önce suyun üstünde yürümüş olmasının bu insanlara ne faydası var? Ona bunu yaptıran manevi güç, büyük ihtimalle bende de var. 50 yıla kalmadan ben de bir aziz olarak anılacağım. Ne diyeceğimi bilemediğim uzunca bir sessizlik olduydu. Kimse bir şey yapamıyor mu bu adama? Bu adam ortaya çıktığında Gorbaçov Perestroika'nın ipin ucunu kaçırmış, sağlık sistemi hemen tümüyle çökmüştü. Penisinin şöyle dursun, aspirin bulmak bile imkansızdı. Doktorlar mum ışığında ameliyat yapıyorlardı. Kaşpirovski bu karmaşada kara büyü, kehanet, fal diyerek ortaya çıktı. Bir ara 6 kanalda birden program yapıyordu. Öylesine popüler oldu ki insanlar Lenin'in resimlerini indirip Kaşpirovski'nin resimlerini astılar. Arbat sokağında John Lennon, İsa Mesih, Çar II. Nikolay ve Anatoly Kaşpirovski posterleri yan yana satılıyordu. 1990'da yılın adamı seçildi. bir ara Literaturnia gazetada tehlikeli bir şarlatan olduğuna dair bir makale çıktı. Öyle çok protesto mektubu geldi ki kesmek zorunda kaldılar. Rusya'da Hristiyanlık yüzeyseldir Güloya. Ruslar çoğunlukla şamandırlar. Hristiyan ritüellerini özünü anlamadan tekrarlarlar. Günümüz siyasi iklimi batıl itikatlara dönüşü hızlandırıyor. Çünkü New Age akımı buraya da girdi. New Age akımı ve Beatles'lar. Beatles'lar mı? Evet, Beatles'lar dediydi Galina. Yoksa sen Beatles'ları sadece bir müzik grubu mu sanıyordun? Evet demek zorunda kaldıydım. İtiraf ederim ki öyle. Meğer değil. Kaspirovski New York'ta da seans yapmış. Fon müziği olarak da Beatles'ları kullanmış. Kaspirovski'nin halkla ilişkilercisi Zimmerman'ın bu müziği seçmekle ne kadar isabetli bir iş yaptığını söyleyen Teresa, seansa katılanlardan birisinin, senin tanrı gibi olduğuna inanıyorum, senin düşmanların yok edilmeli dediğini biliyorum diye araya girdi. Kadın tanrıya çok şükür ki bize senin gibi bir adamı nasip etti, sen yeryüzündeki tanrısın diyordu. Ben hala inanamıyordum. Kimse kalkıp da hadi oradan demedi mi? Yok canım diye güldü. Karpinski New York'ta kült olduğunu ilan etti, bir de espri yaptı. Ben kültüm ama benden korkmayın. Müritlerimden kalkıp bir nükleer tesisi bombalamalarını isteyecek değilim. Stalin'i de geri getirmeyeceğim. Ama bu komik bile değil. Alexei'nin sustuğunu, onun yerine Teresa'nın cevap verdiğini hatırlıyorum. Kaspirovski de öyle söylüyor. İnsanlık kurtarılmaya hazır değil diyor. Herkesin sağlıklı olduğu, kimsenin ölmediği, habire doğurdukları bir dünya düşünün. Nereye gidecek bu insanlar? Diğer gezegenler henüz insan yaşamı için hazırlanmadı. Bunun için mi peygamberlikte geri basıyor? Aynen. Zavallı Gorki demişim. Zavallı Gorki. İnsan onun gibi insancı bir adamın onca vahşete rağmen Bolşevik devrimini neden desteklediğini anlıyor. Söylemediğim bütün bir ülke böyle delirdiğinde vicdan sahibi insanlar ne halleri varsa görsünler diye bırakıp kenara çekilemezler. Ve Alexei'nin yine o anlamlandıramadığım bakışı. Galina Alekseyevna'nın benim Rus edebiyatı rehberliğimi üstlenmeyi teklif ettiği, benim de minnetle kabullendiğim gün Kaspirovski'yi seyrettiğimiz o gün. Rusya oteldeki yemekte ben dine karşı değilim diye çırpınıyor olmasının sahiplerini değerlendirecek durumda değildim. Sadece onun yaşındaki bir hanımın kararlılığını böylesine heyecanlanabilmesini dikkat çekici bulmuştum. 1932'de Leningrad'da doğduğunu, orada vaftiz edildiğini söyledi. Paskalya'da çalınan kilise çanlarının sesleri halen kulaklarımdadır. O çanlar ruhumu kanatlandırırlardı. Ama Bogoyis Katerskvos, Rusya'da kiliseye, camiye, sinagoga dönüşün yanında Kaspirovski gibi şarlatanlara dönüşü de getirdi. Yığınlar hayatın gerçeklerinden kaçıp ruhani arayışlara girdiklerinde bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Bu Rusya'da da böyle, Amerika'da da, Avrupa'da da. Yanlış insanların eline bırakıldığında din bize burada acı çekerken yarının daha iyi olacağını söyleyen bir masala dönüşür. Hadi Galina, Leonid Brejnev'in Dijuna Davitaşvili'yi büyü yapsın diye gizlice Kremlin'e aldırdığını da biliyoruz. Komünist Parti'nin gazetelerinde bile astroloji köşeleri vardı. Kaspirovski ile peder beni aynı iklimin sonuçları olarak takdim etmen adil değil. Peru'na duyulan inancın bile faydası olacak diyen Rus kozmik araştırmalarının babası K.E. Çilkovski'nin kendisi değil miydi? Dünyanın genel bir resmini oluşturmakta ona ihtiyacımız olacak demedi mi? Sonra da beni o çok şaşırtan sözler. Esatiri olmayan bir dünyaya pek azımız dayanabiliriz. Kepler ve Newton bile bilimlerini hurafelerle bütünleştirmişlerdi. Kepler büyüye inanırdı. Newton'un vahiye ilişkin kitaplarının sayısı bilimsel olanlarından çok daha fazladır. Galina etkilenmedi. Kaspirovski ile Manny aynı anda anmak adil değil belki ama ben de şunu biliyorum. Peder Man aslen Yahudi olmasaydı ölümü bu kadar medyatik olmazdı. Ve biz burada anısına kadeh kaldırıyor olmazdık. Aradan 5 yıl geçti, Siyonistler adamın mezarından taze çiçek eksik etmiyorlar. Amaç Yahudi düşmanlığını gündemde tutmak. Rusya'nın itibarını zedelemek, Yahudi bilim adamlarından, mühendislerden geri kalanlarını da İsrail'e kaçırmak. Katil hala yakalanmadı. Neden? Neden? Yakalarlarsa adi bir suçlu olduğu ortaya çıkabilir diye korkuyorlardı ondan. Rusları her fırsatta Yahudi düşmanı hayvanlar olarak tanıtmak daha çok işlerine geliyor. Ruslar ve Rus Yahudileri arasında diyalog kurulmasını önlemeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki bu diyalog kurulamazsa Rusya en yetenekli vatandaşlarını kaybetmeye devam edecek. Nina Aleksandrovna gibi konuşuyorsun. Saçma, ben antisemitist değilim. Antisemitist olmak şöyle dursun, öylesine Yahudi taraftarıyım ki Rusya Federasyonu'nda göçen 10 binlerce Yahudinin geri dönmelerini, ülkenin geçmişiyle hep birlikte yüzleşmemizi istiyorum. İşte buna içilir. David Rabinovich Tamada'dan izin istedi, ayağa kalktı. Küçük bir evde yaşayan yaşlı bir adam vardı. Bir gece ocağın önünde tek başına oturur alevleri seyrederken kapı çalındı. Yaşlı adam seslendi. Kim o? Dışarıdan aşkın sesi geldi. Ben geldim. Adam kıpırdamadı. Ben artık ihtiyarladım diye seslendi aşka. Bundan böyle aşka ihtiyacım yok. Az sonra kapı tekrar çalındı. Kim o? Zenginlik dedi dışarıdaki. Zenginlik geldi. İhtiyar yine kıpırdamadı. Hayatımın sonuna geldim. Benim zenginliğe ihtiyacım yok dedi. Açmam kapıyı. Aradan bir süre geçti, kapı üçüncü defa çalındı. Kim o diye bağırdı yaşlı adam. Dostluk dedi dışarıdaki. Bunun üzerine ihtiyar yerinden kalktı. Dostluk içeri girdiğinde aşk ve zenginlik arkadan gelir diyerek kapıyı açtı. Masadakileri tek tek selamladı. Sevgili dostluklardan doğacak zenginliklerin hep birlikte keyfini sürelim. Tereza anında destekledi. Zazdrovye. Herkesin içkisine yumulduğu kısa bir sessizlik oldu. Sonra Natasha Ivanova yaşamak için ne yaptığımı sordu. Sanat tarihçisiyim diye geçiştirdim ve kendimi yeniden ilgi odağı, yoksa tatsız bir durumun kurtarıcısı mı demeliyim, bulmuş oldum. Bundan 350 yıl önce Rus Ortodoks Kilisesi yeni bir aziz ile kutsandı. Bu aziz Konstantinopol'dandı. Kendisi Osmanlı evrakında çalışan bir ünlü bir sanatçıydı, bir hattat. Mütedeyyin bir Müslüman olan bu adam haremine aldığı Rus cariyesinin tanrı aşkına yenildi. Genç kadın güzel değil miydi? Evet, hem de çok güzeldi. Genç hattat ona yaklaştığında yüzünün güzelliğiyle mest olur, genç kadının nefesinin en güzel parfümlerden daha güzel olan kokusu başını döndürürdü. Ama Gospoya'nın cismani güzelliği değildi sanatçıyı mest eden. Onu mest eden kadının Konstantinopol'deki büyük kiliseden aldığı antidoron ve sudan başka bir şey yemiyor olmasına rağmen nefesinin leziz aroması oldu. Alex'i bana döndüydü. Büyük kiliseyi biliyor olmalısınız. Sanırım biliyorum. Rum patrikhanesi olmalı Fener'de. Ama antidoron nedir onu bilmiyorum. Kutsanmış ekmekmiş. Ahmet'in içi de merak düştü diye sürdürdüydü. Kilise ekmeğinin sırrını bilmek istedi. Hristiyan giysilerine büründü. Büyük kilisedeki Aşa-i Rabbani'ye katıldı. Orada insan ruhunun gizlerini bilen her şeyin efendisi bir mucize daha gösterdi. Ahmet cemaati kutsamak üzere kraliyet kapılarından geçip kürsüye yönelen patriğin ayaklarının yere basmadığını gördü. Pırıl pırıl parlayan bedeni yerden bir karış havada yürüyordu. Ahmet hayretler içinde kaldı. Sonra bir mucize daha, büyük sanatçı takva ehli Ortodoksları kutsayan pederin parmaklarından saçılan ışık uzmelerinin Hristiyan başlara dokunurken kendisinden kaçtığını fark etti. Ve anladı ki ışık sadece teslim olanlara, kutsal vaftizle yeniden doğanlara yönelir. Hatta Sent Ahmet'in hemşerisi İstanbullu Güloya Sultan'a içelim. Rusya'ya hoş geldiniz. Kadehler kalktı. İstanbullu Güloya Sultan. Sıra bendeydi. Her şeyden önce beni bu seçkin grupla tanıştıran yol arkadaşım Profesör Tereza Kornblatt ile onun sevgili partneri Alexei Zelenski'ye ve beni sofralarına kabul eden sizlere sonsuz teşekkür ederim. Hepiniz çok yaşayın, iyi yaşayın. Alkışın dinmesini bekledim. Alexei ışığın sadece teslim olanlara, yeniden doğanlara yöneldiğini söyledi. Ben Rusya'ya teslim olmaya geldim. Görkemli ülkenizin bana bir hiç olduğumu öğretmesi için geldim. Dafilelik gibi bir sorunum var ve onunla uzlaşamazsam, bu dünyada doğal ömrümü tamamlayamayacağımı hissediyorum. Demek istediğim yaşaya kalma sırlarınızı öğrenmeye ve eğer kader böyle yazmışsa arzım bu en muhteşem kara kitlesinde, bir köknarın dibinde kıvrılıp ölmeye geldim. Buradan bakıldığında hamasi bir konuşma gibi duruyor, değildi. En azından Rus entelijansiyasının yadırgadığı bir konuşma değildi ama tabii Türk olmak, bir Türk kadını olarak konuşmak o ayrıcalıklı bir durum. Farklı bir ilgi uyandırdığı da bir gerçek. Öte yandan Rusların Türklere ve Müslümanlara bakışı Avro-Amerikan bakışı gibi arabesk unsurlarla sakatlanmış değil. Müslüman denildiğinde onların aklına Arap Yarımadası'ndan önce Orta Asya geliyor. Şeyh Şamil'i İsmail Bey Gasparalı'yı paylaşmak, insanda akrabalık değil ama hemşerilik duygusu uyandırıyor. İlişkilerin daha sahici bir temele oturduğunu hissediyorsunuz. Öte yandan vanity, nafilelik duygusu olarak dillendirdiğim meselemin, başta Alexei masadaki Rusları gönüllerinden vuracağını bilemezdim. Birlikteliğimizin o yemekten ibaret kalmamasının, bu insanların beni aralarına almalarının, Rusya'yı tanımaktan öte içselleştirmeme yardım etmelerinin nedeni bu konuşmanın tetiklediği duygudaşlık oldu. Buna karşın hesaplayarak yaptığım bir konuşma değildi. İnsanların gözlerine bakamadığımı, bitirip yerime oturduktan sonra da tabağımla oyalandığımı biliyorum. Sıkıntılı durumdan kurtaran Hanya Losko oldu. Ölmek için bir ağacın dibini seçmen ilginç dedi. Sen de bir doğa aşığı mısın? Öyle olduğumu söyledim. Ağaçlar ve hayvanlar kendimi bildim bileli başlıca dostlarım olmuşlardır. Biz de bakir orman yok gibi İstanbul civarındaki korularla yetiniyoruz. Başım derde girdiğinde onlara giderim. Rusya'da ilk işim balta girmemiş bir orman bulmak olacak. Arhangelskaya Oblast dedi genç kadın. Arhangelskaya'nın %25'i çam ve koknar ormanlarıyla kaplıdır. Galina Alekseyevna ile Alba Ivanov'u işaret etti. İvanovlar seni Kotlas yakınlarındaki izbelerine götürmeliler. Rusya'daki en güçlü psişik enerji alanlarından birisi orası. Oradaki enerji sağılabiliyor ama tabii saygıyla yaklaşılırsa. Transa girer gibi gözlerini kapattı, birkaç saniye öylece kaldı. Rus kültürünü bakir ormanlar emzirmişlerdir diye gülümsedi. Atalarımızın zamanında ormanların böyle hafif bir eğimle yükselerek gökyüzüne ulaştıklarına inanılırdı. Sonraları ormanları Rus'u batıdan ve Bizans'tan koruyan yeşil bir duvar, canlı bir Çin seddi olarak görmeye başladı. Ne hoş bir düşünce. İçini çekti. Orman Rus'un her şeyidir dediydi. Evinin kütüğünü verir, ışığının bal mumunu verir, ayakkabısının tabanını verir, paltosunun kürkünü verir, döşeğini doldurur. Arhangelskaya'da ormanlar sizin liken dediğiniz rengeyi yosunu ile kaplıdır. Duvardan duvara yekpare bir halı gibi. Rengeyi yosunu mükemmel kaplama malzemesidir. İzbelerimizin çatısını örtmekte de kullanırız, halı yerine de. Yani eskiden öyle yapardık. Yerden 3-3,5 santim yüksekliğinde gri beyaz renklidir. Uzaktan bakarsanız üzerine kar yağmış sanırsınız. Öyle gürdür ki süngere basıyormuşsunuz gibi ayaklarınızın altında yaylanır. Toprak onun altındadır. Gözlerinizi kapatır ayaklarınızı duyarsınız. Nemli toprak ananın kalp atışlarını hissedersiniz. Ve anlarsınız ki orası sizin ruhani merkezinizdir. Ve gerisi. Bir büyücüyle sohbet ettiğini farkındasın değil mi? Teresa Kornblatt sahne alan yeni müzisyenlerle konuşmuş, yerine dönerken laf attıydı. Şakasına şakayla karşılık vermiştim. Tabii farkındayım. Bu kadar güzel bir kadın başka ne olabilir ki? Ama Hanya gerçek bir büyücüdür, bir Wiccan. Mutfak büyüsünü nasıl yaptığını sor da anlatsın sana. Pek de latif olmayan bir latife olduğunu düşünmüştüm. Nitekim Alexi'nin yanındaki yerine oturdu, başını sevgilisinin omzuna dayadı, gözlerini yumdu. Bob'dan şarkımızı çalmalarını istedim. Akustik gitarın başını çektiği folk müziği, aş şarkıları, kumbayalar, Yahudi Havana gilası, John Beyaz balatları gibi bir karışımdı. Arada Bob Dylan'ı da duyar gibi olduydum. Boşalan yağmurun altında bütün kapılar kapalı ve etrafta kimsecikler yokken, kaybolmuş dolanan bir yabancıysan bu şehirde. Lütfen sen beni bulmaya çalış, ben de seni arayayım. Biliyorsun sana ihtiyacım olduğunu, senin bana olduğu gibi. Vazgeçme lütfen, çünkü buluşmak üzereyiz. Dayan, göreceksin neredeyse başardığımızı. Kimse dinlemeye yanaşmadığında söylemek istediklerini, umudun kırılıp moralin bozulduğunda ve hız kesemezken tıpkı bir sabah ekspresi gibi, lütfen, lütfen sen beni bulmaya çalış, ben de seni arayayım. Gorki Parkı isimli bir grubun Try to Find Me isimli şarkılarıymış, Alexi ve Teresa'nın şarkısı. Onlar dans etmek üzere yerlerinden kalkarlarken ben sözlerini çıkarmaya çalışıyordum ki, başım zonklamaya, avuçlarımın içi terlemeye başladı. Bu semptomları biliyordum, panik atak. Kıblemi yitirdiğimi, kendimi bambaşka koordinatlara, bambaşka bir iklime konuşlamak kararımın geri dönülmez bir biçimde yürürlüğe girdiğini söyleyen panik atak.
Ayrım sonu.